Ayrım 8.
Dedem yağmurdan birkaç gün önce şehre inmişti. Yağmurun dinmediğini görünce şu afacanları ben götüreyim çiftliğe diye düşündüm dedim. Ona sokuldum. Boynuna senin gönderdiğin atkıyı dolamıştı. Senden mektup aldığını, iyi olduğunu söyledi. Yolun nasıl bittiğini bilmeden çömlekçiye geliverdik. Soyup aş damına girdiğimizde çevremizi civcivlikten henüz çıkmış piliçler sardı. Meğerse şimdilik kümesin muşambası uçmuş. Hepsini yarı ölü halde getirmişler. Annem hemen çaresini bulmuş. Sepetle ateş üstünde kurutmaya başlamış. Maskaralar dirildiler. O gece kümesleri olmadığından aş damında konuk oldular. Annem onları çamaşır sepetlerinin altına kapattı. Üstlerini eski battaniyelerle örttü. Babam diyor ki bu ölümden kurtulanlar ilkbaharda ilk kazancımızı sağlayacaklar. Bunu düşününce öyle acıyorum ki bu anasız babasız doğan zavallıcıklara. Küçük gaz lambasını ana sıcaklığı, bir yünlü parçasını da ana kanadı sanarak büyüdüler. Sonra hepsi pazara gidecekler, sonra da insanların karnına. Acıyorum işte o zaman. Dedem diyor ki dünyanın yaşama kanunları böyle kurulmuştur. Başka türlü kuralları olsaydı bu dünyanın daha az üzülürdüm. Bu sabah uyandığımda ortalıkta bir deniz dibi sessizliği vardı. Gözlerimi açmadan seninle denize dalışlarımızı düşündüm. Yaz, deniz mevsimi ne güzel. Kışın da ayrı tadı var ama. Üşümek, ocak başına koşmak, annemin her gece mısır, buğday, susam, darı kavuruşları. Saplarında yeşil yaprakları bulunan sepet dolusu yediğimiz portakallar, ocak başı konuşmaları. Yatmadan önce yazın kumsaldan topladığımız dev çakıllardan birer tane ocakta ısıtıyoruz. Onları önce kağıtlara sonra birer torbaya koyarak yataklarımıza koşuyoruz. İlk önce yatağımızın ayak uçları ısınıyor. Sonra yavaş yavaş o sıcaklık her yanımızı sarıyor. Okuldan dönünce akşam yemeğine kadar masanın çevresine üç kardeş oturuyoruz. Arada birbirimize bir şeyler soruyoruz. Dedem, annem, babam hiç konuşmuyorlar. Onlar da kitap, dergi, gazete okuyorlar. Derslerimiz bitince ortalıkta bir koşuşmadır başlıyor. Yemek hazırlığı. İşte böyle bizim yaşayışımız Mustafa ağacığım. Hep evin içindeyiz. Günlerden beri kırlara, yürüyüşlere özlem duyduk. O sessizliği merak edeceksin biliyorum. Tahta kepenklerin yürek biçimi deliklerinde altından birer kalp çizilmişti. Fırlayıp camları, kepenkleri açtım. Dışarısı yeşil bir cennet. Toprağımızın yüzü yeşil duvaklı. Babam otlara kızıyor ama ben için için seviniyorum. Yolumuz bahara doğru dönük artık. Güneş güneş çevremiz. Topraktan ılık ılık tütsüler yükseliyor. Ne su ne çamur var. Toprak aç bir istekle suları yutmuş. İlk işimiz kuyuyu gözden geçirmek, suyunu ölçmek oldu. Neredeyse dolacak. Babam hemen hesapladı. Bu su aşağılardan beslenmekte sürüp giderse bizim üç sulamaya da yeter dedi. Sevindik hepimiz. Biz bu işle uğraşırken bir de baktık, kavaklı yoldan bir köylü, yanı sıra alacalı bir ineği güderek geliyor. Bize yaklaşınca çevresini kuşattık. Babam kurum da, işte bu da çiftliğimizin ilk ineği dedi. Adını ne koyalım bu küçük hanımın? O köylüyle konuşurken biz de isim düşünmeye koyulduk. Ben hemen buldum, ismi Alageyik olsun dedim, beğendiler. Şimdi Alageyik hanım nerede biliyor musun? Gülme sakın, benim odamın kapısı yanında. Ayvanın orta direğine bağlı. Sırtında kışlık mantosu bir pala örtülü. Kırım ve yerli kırmasıymış. Bahara buzağlayacakmış. Yavrusu kız olursa benim, erkek olursa atanın. Ona şimdilik bir ahır yapılacak. Alageyi el birliğiyle nazlandırıp besliyoruz. Altın renkli tatlı gözleri var. Beni de çok sevmeye başladı. Kocaman törpülü pembe diliyle ellerimi yalıyor arada bir. Sana verecek en son haberimiz şu. 15 gün sonra bahçede ekim başlıyor. Topraklar suyunu iyice çekermiş 2 hafta içinde. Babam gönderdiğin renkli sinema filmlerine çok sevindi. Ekim günü fidanların topraklara ekilişini çekecekmiş. Düşün Mustafa ağacığım, 2000 tane fidanımız asker asker boş topraklarımıza kök salmak için dizilecekler. Fidanlar çok gürbüz, bakımlı. Geçen pazar bütün aile turunçgiller örnek istasyonuna gittik. Hepsini gösterdi babam. Bahara çiçek açar ve gelecek mevsimi evimize yenecek kadar her fidanla 1-2 tane portakal alabilirmişiz. Mustafa ağacığım, seni belki de bir süveter karşılığı zarara sokuyorum bu uzun mektubumla. Parmaklarım koptu, artık susacağım. Yalnız söylemeye utanıyorum ama yine de söyleyeceğim. Ben bir küçük hikaye yazdım. Galiba çok saçma bir şey. Evde hiç kimse bilmiyor. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Büyük annemin gençlik yaşayışıyla ilgili bir hikaye bu. Eğer sandığım kadar kötüyse yırt at. Bana da hiç sözünü etme. Yok iyice ise üstünde eleştirmenlik yap, olur mu? Kemal Ecem defterler dolusu o Yunus ağzı maniler yazıyor. Atanın odasının duvarlarında senin gönderdiğin hava gazı kokulu kalemle çizdiği sayısız resim asılı. Annem geçen gün dedeme diyordu ki ressam, ozan ve yazar olmak isterdim. Hem de hepsini ustaca başarmak şartıyla. Hiçbirini yapamadım. Fırçalarımla, kalemlerimle çocuklarım oynadılar küçüklüklerinde. Ama bu oyunda yaşayışlarıyla beraber büyüyorlar. Onlardan umutluyum. Annemin umutları gerçek olacak mı Mustafa ağacığım? Ne dersin? Seni çok çok özleyerek öperim benim sevgili Mustafa ağacığım. Mektubu bekleyen kardeşin Türk. 8. Mavi göğün çok yükseklerinden kuş sürüleri geçiyordu. Ara sıra koyu siyah bulut rengi alarak kümeleşiyorlar, sonra kuşak kuşak çözülüyorlardı. Türk başını gökten indirince gözleri karardı. Güneş gözlerini almıştı. Bir an gözlerini yumdu. Bu kuşlar nerelerden kalkıp nerelere gidiyorlardı. Göçmen kuşlar oldukları belliydi. Bahar geliyor diye mırıldandı. Güneş başını sırtını yakıyordu. Yüzünü çimdikliyordu. Güzel bir gündü. Yağmurlar ara vermişti. Toprak kendini çekmiş, güneş de kabarmıştı yumuşak yumuşak. İçinde güneş ısınıp yumuşayan toprağın benzeri ılık bir sevinç kabarıyordu. Sağa bakıyor, sağa doğru tepeleri yeşil taçlı narin fidanların çizgisi, soldan yana yine öyle bir çizgi. Tam karşılara bakıyor, sonlara doğru düz bir çizgi. Beşer metre dikdörtgenlerin ortasında nazlı bir turunçgiller çocuğu. Turunç masallarının içi işleyen yemişi portakal. Turunçgillere ayrılan toprak artık göz göz kara çukurluklardan kurtulmuştu. Her çukurun gübreli, güneşli, besili toprağı körpe bir fidana yaşama gücü vermek için taze köklerini sarıp örtmüştü. Gazla çalışan jeneratör tıs tıs tısla işliyor, onun elektrik gücüyle motopomp pum pum pum pum diye seslenerek kuyudan yeni açılan arığa su çıkarıyordu. Toprak kaç günden beri sulanıyordu. Fidanlara ilk can suyu verilmişti. İki gündür bütün aile birlikte ayaklarını altlarını almamışlardı. Bir çalışmak, bir çalışmak, babası, Kemal, Ata, babasının fakülte arkadaşı Turunçgiller örnek istasyonu müdürü, ikim işinde çalışmışlardı. Annesiyle Türk açlamında açlara yemek yetiştirmişlerdi. Çalışan işçinin sayısını bilemiyordu. Belki 30 kişiydiler. Fidanlar kamyonlarla getirilmişti. Her birinin kökü bir çuval parçasıyla sarılıydı. Bahçe kapısının yanına indirilmişlerdi. Oradan beşer onar el arabalarına konuyor, ikilecekleri yere götürüyorlardı. Türk ve kardeşleri sadece cumartesi pazar yardım edebilmişlerdi. Okulu olmasaydı o da bütün Ekim süresince çalışırdı ama okulunu bırakamazdı. Güzel, güneşli, sevinçli günlerdi bunlar. Okuldan gelince ilk işi kuyunun üstünü örten tahtaları arasında ölçeği sallamaktı. Kuyunun suyu o gün alçalıyor, ertesi gün yine doluyordu. En büyük sevinçleri buydu. Odasındaki gümüş çerçeveli aynanın sol yanındaki duvar abajurunda yanan ampuldü ikinci sevinç. Babası eve ilk yerleştiklerinde ayvana ve aş damının ocağı içine bir gemici feneri asarken şimdilik bu fenerler yanacak, son elektriğimiz olacak demişti. Babası söylediği sözü zamanı gelince yapardı, yapamayacağı işler içinde söz vermezdi. Şimdiliklerin birisi yerine getirilmiş, evleri birkaç saat içinde olsa elektriğe kavuşmuştu. Bütün bu masraflara dayanacak paraları var mıydı? Öyle merak ediyordu ki. Dedesi mi yardım ediyordu onlara? Annesine soramıyor, onu zor durumda bırakmaktan korkuyordu. Geceleri yine sevgili Selanik Bonmarşesi idare lambasını yakıyordu. Aç damının orta masasında yeşil abajurlu lamba, ders çalıştıkları süre tatlı bir ışık veriyordu. Zaten sonra da yatma saati geliyordu. Babası motoru çalıştıran şalteri kapatıyordu. Hepsi odalarına dağılıyorlardı. Başını kaldırarak güneşe doğru baktı. Yavaş yavaş dağlara doğru yol almaya koyulmuştu. Oturduğu toprak tümseyinden kalkarken gözüne ilişen mağara adlı otu usulca çekti. Ayrık otuna benzeyen bu ot öylesine kötü bir bitkiydi ki ayrık otu onun yanında suçsuz bir parazitti. Çalışan işçilerden duymuştu. Mağara otu için bir atalar sözü bile vardı. 40 gün taş bir gün yaş. 40 gün kökleri taşta kalsa bile bir gün ıslansa yeniden yeşerirmiş. Mağara otları körpe fidanların köklerine sarılır, onlara gereken kuvveti topraktan çalarlarmış. Türk mağara otunu bir kayalığın üstüne koydu. Her gün okul dönüşü numara numara ayrılan fidanlıklarda mağara ayıklamayı tasarladı. Onların günün birinde yaş görüp yeşermemeleri için de geceleri ocakta yakacaktı. Turunçgiller beşer yüzlük beşer yüzlük bölümlere ayrılmışlardı. Evin sağ yanına gelen 1 ve 2 numaralardı. Soldakiler ise 3 ve 4 numara olmuşlardı. Koluna bir sepet takıp her gün bir bölüme gidecekti. Bulduğu mağaraları toplayacaktı. Elinde mağara otu eve doğru yürürken annesiyle karşılaştı. Durup birbirlerine gülümsediler. Türk koştu, annesine sarıldı. Ne kadar özlemişim anneciğim sizi. Annesi onun güneş kokan saçlarını öptü. Ben de seni Türk'üm, ben de seni. Nerelerdeydin kaç saattir? Türk 2 numarada olduğunu söyledi. Bütün fidanların sağlıkları hakkında rapor verdi annesine. Öyle canlı, öyle koyu yeşil ki yaprakları. Taze filizleri sürmeye çabaladıkları belli. Gövdelerinde küçük, sevimli kabarcıklar baş vermiş. Seher kızını dinlerken içinden Türk çok mutlu, halinden memnun diye düşündü. Boyu uzamıştı. Saçları güneşlerde dolanıp gezmekten yaldız yaldızdı. Açık kumral kaşları altında uzun kıvırcık kirpikleri koyu renkliydi. Sürmeli sürmeliydi bu kirpikler. Yeşile bakan koyu mavi gözleri içten vuran bir ışıkla parlıyordu. Yarı aralık dudakları arasından beyaz dişleri gülümsüyordu. Hep gülüyordu kızı. Hem kendisi mutluydu hem de çevresini mutlandırıyordu. Akıllı, güzel, iyi huylu bir çocuktu. Çalışmayı seviyordu, yardımlaşmayı seviyordu. Dünyayı, insanları, hayvanları, bitkileri seviyordu. Türk annesinin kollarından sıyrılınca onun gözlerine baktı. Güzel anne, güzel tatlı gözlere, insanın yüreğine sokulan, oralardaki en ufak karanlığı bile kovan bakışlar. Annesini çok seviyordu. En iyi arkadaşı annesiydi ve gelen yıllarda hep öyle kalacaktı. Üniversite için bile olsa annesinden ayrılmak çok zor olacaktı. Bunu söyledim. Seher koluyla onu belinden sardı. Eve doğru yürürlerken bir Güney Üniversitesi'nden söz ediyor gazeteler. Kim bilir dedi. Belki o zamana kadar açılır. Türk sorularına başladı. Hangi gazetede okumuştu? Ne zaman açılacaktı üniversite? Kemal Ecesi ile Ata da burada açılacak üniversiteye mi? Yoksa Mustafa Ağası gibi İstanbul'a mı giderlerdi? Bunların hepsi zamana bağlı işler Türk'üm. İnşallah bütün dileklerin yerine gelir yavrum. Türk, dağların karlı tepelerinde tutuşan yüz binlerce portakal büyüklüğündeki güneşe baktı. İçini çekti. Zamana bağlı diyerek tekrarladı annesinin sözünü. Zaten sırların ardında gizlenen zamana bağlı değil miydi her şey? Gelecek günlerde neler olacağını bilebilir miydi şimdiden? Bu sislerle örtülü geleceğe umutla, korkusuzca bakmak da tatlı bir şeydi. Seviyordu bu masal yüklü gelecekleri. 9. Akşamüstü dağlardan sarkan kara bulutlar öylesine alçalmışlardı ki ortalık kararıvermişti. Sait Vardar açıkta gezen piliçleri bili bili bili diye seslenerek erkenden kümese kapadı. Kümesi yenilemiş, üstüne oluklu saç kaplamıştı. Alageyiği evin sağ yanındaki yeni ahıra götürmüşlerdi. Kemal yemliğine bir deste kuru yonca koymuştu. Atay'la Türk bütün pencere kepenklerini örtmüşlerdi. Ne olacağını hiçbirisi kestiremiyordu. Fakat Sait, kaçan bir tarla faresi gördüm. Öyle şaşırmıştık üstüne yürüdüm de beni görmedi. Bir fırtına geliyor dedi. Seher o gün çamaşır yıkamıştı. Sabah güneş olmasına değin kurumamışlardı. Evin ardındaki sıra sıra gerili tellerden çamaşırları topluyordu. Atay'la Türk ona yardıma koştular. Çarşafları her zamanki alışkanlıkla çekiştirip katlıyorlardı. Seher, o iş içeride yaparsanız çocuklar dedi. Siz mandalları çözün ben çamaşırları toplayayım. Ortalıkta çıt duyulmuyordu. Bütün böcekler ağız birliğiyle susmuşlardı. Nazlı kavakların taze yeşil dallarında bir yaprak kıpırdamıyordu. Ortalığa bir ölüm sessizliği çökmüştü. Hepsini böyle çabuk çabuk işleten, eve saklanmaya iten, insanoğlunun ilk çağlarından kalma içgüdüsüydü. Başların o güne dek bilmedikleri bir yerinde yeni bir uyanış olmuştu. Onlara kaçın, saklanın diye sesleniyordu sanki. Çamaşır sepetleriyle ayvanın tel kapısı önüne geldiklerinde babalarını orada buldular. Gözlerinde gizleyemediği bir tasa bulutuyla fidanlıklara bakıyordu. Türk babasına gülümsedi. Onun yanından içeri geçerken yanağını kapının pervazında duran eline sürdü. Kökleri öyle sağlam ki fidanlarımızın babacığım. Bu sözleriyle üzülmemesini sağlamak istiyordu. Fakat babası karşılık vermedi sözlerine. Kapıya dayalı eli de kıpırdayıp Türk'ün saçlarını uzanmadı. Atayla çamaşır sepetlerini aş damının karşı duvarındaki ütü masasına götürüp dışarı fırladılar. Ayvanın kapısı önünde babalarıyla sessizce konuşan annelerini gördüler. Seher, Kemal, Kemal diye seslendi. Nerede kaldı bu çocuk? Babaları da Kemal, Kemal diye bağırdı. Evin arkasından Kemal koşarak geldi. Alageyik öyle huysuzlandı ki yanından ayrılınca böğürmeye başlıyor. Türk alçaldıkça kararan bulutlara bakıyordu. Dünyanın üstüne karanlık bir kapak örtülmüştü sanki. Göğsü daralıyordu. Atanın koluna geçti. Onun kolundan kendi koluna elektrik akımı benzeri bir titreyiş girdi. Seher birden çocuklarına döndü. Kemal'e, Türkiye, Ata'ya, sonra kocasına baktı. Böyle kumrular gibi düşünmemiz gerekmez. Gelen belki büyük bir fırtına, belki de kasırgadır. Fakat evimiz ilk çağ insanlarının barınaklarına benziyor. Kalın kerpiç duvarları var. Damımıza gelince deli yağmurlara, coşkun sellere göğüs verdi. Birbirlerine örülmüş, kenetlenmiş sazlar bir damla suyu olsun içeri salmadılar. Üstlerinden akıp süzüldü. Pencerelerimiz ise yeni biçimli, sağlam ve koruyucu. Şimdi kapılarımızı örtüp içeri girelim. Ürkecek hiçbir şey yok. İşimize bakalım. Türk derin bir soluk aldı. Yanındaki ata usulca annem doğru söylüyor dedim. Kemal babasının yanında fidanlıklara bakıyordu. Bana üzüntü veren deli bir kasırga gelirse zavallı fidancıklarımız edeceği kötülük. Sait Vardar döndü, ailesine baktı. Uykudan yeni uyanmış bir hali vardı. Gülümsemeye çalışarak ben de anneniz gibi düşünüyordum. Fakat fidanlar için kaygı duyuyorum sadece. İkileli bir ay oldu. Daha tuttuklarını bile kesin olarak söyleyemem. Türk'ün sesi neşeyle duyuldu. Babacığım, affedersiniz ama bu konuda yanılıyorsunuz. Ben her gün aralarında dolaşıyorum. Onlara ortak olmak isteyen mağaraları ayıklıyorum. Fidanlarımızla aramda bir çeşit dostluk kuruldu. Bana şu kuru dalı kes, gücümü, kuvvetim alan şu şahı kopar, benim köklerime dolanan yılan benzeri mağaraları ayıkla, dalımın şurasında yine kendi dikenimin açtığı bereye ilaç sür diyorlar ve bana artık yaşama gücünü kazandıklarını, köklerini yumuşak ve gübreli toprağa rahat rahat uzattıklarını da fısıldıyorlar. Onlar için hiç üzülmeyin babacığım, onlar da bizim kadar korkusuz ve dayanıklıdırlar. Türk susunca çevresini üşüşen sevdikleri onu kuşattı. Beraberce aşlamına girdiler. Kapılarını kara bulutlara, gelecek fırtınalara örttüler. Sait Vardar, bu gece yine lamba yakacağız dedi. Jeneratörü iyice kapayıp sardım. Kapı örtülünce akşam yemeği hazırlığına koyuldular. Sofrayı kurdular. Seher yemekleri ortaya getirdi. Hepsinin tabaklarına pay etti. Kısa zaman sonra petrol lambasının kırmızı ışığıyla aydınlanan sofrada duydukları kaygıları, tasaları unutmuşlardı. Yemek yenildi. Çocuklar bulaşıkları yıkadılar. Seher ocaktaki külleri eşeledi. Çıkan kor ateşleri üstünde onlara mısır, buğday, darı, susam kavurdu. Aş damında her saatin kendine göre doyulmaz bir tadı vardı. Raflarında atalar armağanlı kaseler, gülabdanlar, leğen ibrikler, bardaklar sıralıydı. Geçmiş günlerin, gecelerin masallarını sessiz bir söyleyişle tazeliyorlardı. Her birinin bir anlamı, her birinin bir başka çeşit serüveni vardı. Petrol lambasının kırmızı ışığında el birliğiyle dile gelmişler, hikayeler, masallar, anış fısıldaşıyorlardı. Çocuklar masa başında her geceki gibi derslerini yaptılar. Yatma saatleri geldi. Birbirlerinin boyunlarına sarılarak iyi geceler dilediler. Ellerini, yüzlerini yıkadılar, dişlerini fırçaladılar. Sonra birbirlerine gülümseyerek odalarına dağıldılar. Türk birdenbire uyandı. Onu bir yabancı ses uyandırmıştı. Başını hafifçe kaldırarak kendisini uyandıran sese kulak verdi. Uykuya dalarken son düşüncesi ortalıktaki uçurum derini susuz olmuştu. Şimdi ise evin çevresini tepesini sırlı bir fısıltı almıştı. Her yan söyleşiyordu. Kavakların, fidanlığının yaprakları, dalları, yerdeki otların, çatıdaki sazların hep bir ağızdan dert yanışlarıydı sanki. Yatağında oturdu, dinledi. Uzaklarda kopan fırtınanın sözcüleriydi. Ortalığı saran fısıltılar, yerde yılan gibi sürünen rüzgardı duydukları. Bu dakikalarca sürdü. Sonra birdenbire ilk rüzgar sağanağı ağaçları uğuldatarak geldi. Bütün öfkesiyle pencerelerde kepenklere çarptı. Kepenkler içerideki camlar zıngırdamaya koyuldular. Fırtına odasının güne bakan penceresinden yana geliyordu. Öbür odalarda duyuluyor muydu acaba? Kepenkleri rezelerinden koparmak istercesine sarsan rüzgar camların aralıklarından içeri ıslıklar çalarak doluyordu. Türk, Selanik Bonmarşesi idare lambasına baktı. Henüz pembe alevinde kıpırdanış yoktu. Sakin ve mutlu yanıyordu. Damdaki sazlar, Türk'ün yüreğine ürpertiler veren iniltiler, haykırışa benzeyen çığlıklar atarak ötüyordu. Suları dağlara çıkan bir denizin ortasında tek başına kalmıştı sanki. Annesinin babasının yanında olmayı istiyordu. Gobül'ün sesini duyar gibi oldu. O henüz yavruydu. Gidip onun odasını almayı düşündü. Fakat annesi köpeğin odalara girmesini yasak etmişti. Ayvanı örten sazlar da çeşitli sesler çıkarmaya başlamışlardı. Bu bir kasırga dedi kendi kendine. Oda kapısına baktı. Yalnız kalmaktan canı sıkılmıştı. Korkuyor muyum diye içini çekti. Buna korku diyemiyordu fakat annesiyle babası aklından çıkmıyordu. Birden irkildi. Öbür odalardan birinin kepengi çarpmaya başlamıştı. Duyar mıydı acaba? Belki gelirdi annesi veya babası. Herhalde uyumuyorlardı onlarda. Hiç olmazsa ata gelseydi. Gözleri idare lambasının yuvarlak beyaz karnındaki pembelikteydi. Hafiften titriyordu Ali. Dışarıda nereden ve nasıl çıktığını kestiremediği gürültüler, uğultular, haykırışlar, ıslıklar evin çevresini kuşatmıştı. Başını da yorganıyla sardı. O sırada derinden bir şık şık duyar gibi oldu. Yüzüne deli bir rüzgar sağanağı çarptı, gözlerini açtı. Selanik Bonmarşesi idare lambasının pembe ışığı yoktu artık. İç ürperdi. Zindan gibi karanlıktı. Kapı kendi kendine açılamazdı. Ağzından "Anne!" diye çıkan haykırışa şaştı. "Türk yavrum!" Bu ses gerçek miydi yoksa öyle mi duymuştu? Fakat yorganının üstünde çok iyi tanıdığı dokunuşlar içine sıcaklık verdi. Yorganı açtı. Annesini elleriyle aradı. Yatağının kıyısına oturmuştu. Ona sarıldı. Korkma evladım. Bir fırtına bu. Güneyde fırtınalar böyle olurmuş. Baban kardeşlerinin odasına gitti. Bu oda fırtınaya karşı. İstersen seni bizim odaya götüreyim. Türk sevindi. Sizin divanda mı yatarım? Seni koynuma alırım. Baban Mustafa'nın yatağında yatacak. Birbirlerine sarıldılar. Kapıya yürüdüler. Ayvanın direğindeki gemici feneri de sönmüştü. Karanlıkta dışarı çıktılar. Gobül ayaklarına sürünerek kesik kesik havladı. Türk içinden ağaçların hepsi şimdi köklenmiştir topraktan diye düşündü. Bu düşüncenin kızgın demiri yüreğini dağladı. O güzel yeşil yapraklı narin fidancıklar kırılmışlar, dökülmüşlerdi herhalde. Ne yazık ki onlara yardım edemiyordu. Annesinin odasındaki yumuşak halıyı ayakları gömülünce yatağa kadar koştu. Babasının boş kalan yerine sıçradı. Sıcaktı babacığının yeri henüz. Yastık babasının tıraş losyonu kokuyordu. İçinde tatlı bir sevinçle annesini bekledi. Genç kadın kapıyı örttü. Yavaşça onun yanına uzandı. Kolunu açtı. Türk annesinin koluyla göğsü arasına başını yerleştirdi. Ona sokuldu. Artık fırtına umurunda değildi. Sadece güzel kokulu, koyu yeşil yapraklar, körpe fidancıklar gözlerinde titreşiyorlardı. Sonra annesinin yanağına değen dudaklarının sıcağını duydu. Yavaş yavaş fırtınanın sesleri uzaklaştı. Haykırışlar, bağırışlar, ıslıklar dindi. Derin, beyaz bir boşluğun içine düştü. Seher, kollarında gevşeyen kızının taze vücudunu rahatça yerleştirerek kolunu çekti. Arkasını yorganla sıkıştırdı. Çalışmaları, yorgunlukları gözlerinde canlandı. Bir fırtına gelip hepsini yerle bir mi edecekti? Bütün paralarını fidanlarla beraber toprağa gömmüşlerdi. Bütün umutlarını da beraber. İçinde bir korku karanlığı büyümeye başlamıştı. Ne yapabilirlerdi hepsi kırılır dökülürse? Gözlerinde yaşlar, kulaklarında kasırganın deli haykırışları. Yavaşça Türk'e sokuldu. Başını onun başı yanına, yanağını onun yanağına dayadı. Sabaha karşı kasırga başladığı gibi yavaş yavaş sönerek dindi. Ortalığa derin bir sessizlik çöktü. Kepenklerin yürek biçimli deliklerine süzülen buğu rengi beyazlık pembeleşti. Sonra altın renkli birer kalp çizildi karanlığın ortalarına. Seher yavaşça yerinden doğruldu. Birden şaşırdı. Türk yanında değildi. Yorganını fırlattı üstünden. Çabuklukla giyindi. Dışarı çıktı. Türk'ün odasına koştu. Kızının yatağı üstünde geceliği duruyordu. Gündelik elbiseleri kapı arkasındaki askıda yoktu. Nerede bu çocuk diye oğullarının odalarına seyirtti. Onlar henüz uyuyorlardı. Kocası yüzünün adaleleri gerilmiş, derin bir uykudaydı. Usulca kapıyı örttü. Ayvana baktı, aş damına göz attı, tuvalete baktı, aş damından tel kapıya fırladı. Uzaklardan Gobül'ün kesik kesik havlayışlarını duydu. Yüreği çarpıyordu. Korku ve tasa çarpıntısıydı bu. Tel kapıyı açtı. Kavaklı yolda dallarından sıyrılan taze yapraklar, boylu boyuna uzanmış birkaç kavak fidanı gözlerine çarptı. ''Türk! Türk!'' diye inledi. Uzaklardan kızının sevgili sesini duydu. ''Anne, biz buradayız!'' Sonra iki numara boyunda kızını gördü. Başı güneşle tutuşmuştu. İli köpeğin başı üstünde fidanlıktan kendisine doğru geliyordu. Başka bir zamanda olsa sarı örgüsünü savurarak körpe bir tay gibi koşardı kendisine. Fakat şimdi koşmuyordu. Elinde bir deste yeşil dal vardı. Seher kızını karşısında görünce çevresini gözden geçirdi. Kuyunun üstündeki çıkrık uçmuştu. Su deposu ödevi gören bidon, ağaç ayaklığıyla yerdeydi. Kavaklı yol bir yaprak deresi, dallar kuru kamçıları andırıyordu. O sırada Türk yanına ulaştı. Yüzü mahzun, gözleri nemliydi. Dudaklarında yarım bir gülümseme annesine baktı. Seher acıklı bir kelime söylese, Türk'ün ağlamaya başlayacağını biliyordu. Kızına gülümsedi. Seni küçük şeytan, sabah karanlığında annenin koynundan nasıl kaçtın öyle? Deminden beri seni arıyorum. Sonra fidanlıkları göstererek, neyse çok şükür dedi, korktuğumuz kadar değil. Türk bakışlarını annesinin yüzünden ayırmadan büyük bir dikkatle bakıyordu. Bu bakışlarda sözleriniz beni avutmak için olmasın diyen bir anlatım vardı. Seher, öyle bir kasırga geçtik üstümüzden, evimizin, saz damımızın yerlerinde bizlerin sağ kalmamız bir mucize dedi.